Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli dinleyenlerim, geçen hafta genç sahabilerden bir hanımefendiyi anlatıyorduk. İsmi Kuzeyye. Kuzeyye radıyallahu anha, Mekke-i Mükerreme'de İslam'ı hızla yayan, birçok hanımın Müslüman olmasını sağlayan, çok önemli faaliyetler yürüten bir genç hanım ve bundan dolayı da müşriklerin dikkatini çekmiş. Mekke şehir devleti ona ceza vermeye çalışmış, fakat başka bir kabileden olduğundan dolayı, hür olduğundan dolayı buna yeltenememiş. Bunun üzerine onu kabilesine teslim etmeye karar vermiş. Ama gerekenin yapılması şartıyla, cezasının verilmesi şartıyla teslim etmeye karar vermişti. Kuzeyye radıyallahu anhayı bir kabilesine giden bir kervana teslim ediyorlar. Kervan reisine gerekli talimatları, her türlü işkence yapması hususunda veriyorlar. Ve bu zalim insanlar, kafir insanlar bunu memnuniyetle kabul ediyorlar. Çok kaba ve insafsız bir şekilde Kuzeyye radıyallahu anhaya muamelede bulunuyorlar. Ehersiz bir devenin çıplak sırtına bağlıyorlar. Yol boyu ballı ekmek veriyorlar o çölde sıcağın ortasında. Ama ona içecek bir şey vermiyorlar. Üstelik yolun yarısından sonra da deveden indirip o çıplak ayaklarıyla kızgın kumlarda yürütüyorlar. Buna benzer korkunç bir işkence silsilesi yapıyorlar. Bütün bunların karşısında Kuzeyye radıyallahu anha annemiz büyük bir sabır, metanet, azim gösteriyor ve dininden vazgeçmiyor, İslam'dan vazgeçmiyor. Evet efendim, ona her ne zaman bu işkenceler yaparken İslam'dan vazgeç deseler, Mevlasına gönül veren Kuzeyye radıyallahu anha, bu genç kız hanımefendi, konuşamadığı halde o hale geliyor ki artık konuşamıyor, şehadet parmağını kaldırarak Allah'ın bir olduğunu yine işaret etmeye devam ediyor. İşte bu zorlu yürüyüş 3 gün 3 gece devam ediyor. Kuzeyye radıyallahu anha, artık onu aç bırakıyorlar, susuz bırakıyorlar ve yorgunluktan bitap hale düşüyor ve o hale geliyor ki bilincini kaybediyor. Ne büyük bir zulüm değil mi efendim? Ama hiçbirinin bu şey umurunda değil. Onlar bundan çok büyük bir zevk alıyorlar, müşrikler. Ona hiç acımıyorlar. Tabii ki onlara göre putlarına isyan eden işte böyle cezasını çekmeliydi. Tabii yine gece oluyor ve kafile bir yerde konaklıyor. Kuzeyye radıyallahu anha çaresiz. Kendine geldiğinde, gecenin o serinliğinde kendine geldiğinde susuzluktan adeta kavrulduğunu hissediyor. Hatta ölümle burun buruna geliyor. Bütün ümitleri tükenmek üzereyken tam bu sırada Allah-u Teala onun imdadına yetişiyor. Lütfuyla muamele ediyor ve Kuzeyye radıyallahu anha yüzünde bir serinlik hissediyor. Tabii bir anda böyle şaşırıyor, dikkatlerini toplamaya çalışıyor. Diyor ki acaba hayal miydi bu hissettiğim şey? Elini yüzüne götürüyor. Aman Allah'ım, bu gerçekten bir su. Sonra göğsünde bir kovanın soğukluğunu hissediyor. Hemen o kovayı tutuyor, su içmeye başlıyor. Sonra kova göğsünden yukarı çekiliyor. Yukarı doğru baktığında bir de ne görüyor? Hiç kimse yok ortalıkta. Bir kova inip çıkıyor. ve gökyüzünden görünmeyen birileri, ki bunlar melekler Allahu Alem, tarafından kovanın sarkıtıldığını fark ediyor. Kova yukarı doğru çıkarken onu yakalamaya çalışıyor ama nafile. Tabi az sonra aynı kova yine sarkıtılıyor. Ondan biraz içince kova yine çekiliyor. Ve üçüncü sarkıtılışında sudan kana kana içiyor Güzeyye radıyallahu anh'a. İlahi kudret, lütuf tecellisi, rahmet tecellisiyle Cenab-ı Hak onu bir anda suyla buluşturarak artık onu yeniden hayata dönmesine izin veriyor Cenab-ı Hak. Ve diyor ki, hayatımda bu kadar lezzetli bir su içtiğimi hatırlamıyorum. Hatta o sudan üzerine bolca dökerek serinliyor. Kendine geliyor ve Allah'ın lütfu ikramıyla, bu maneviyattan gelen suyla böyle artık bir canlanıyor, tabiri caizse. O eski hali tamamen üzerinden kalkıyor. Tabii ki sabah oluyor. Sabahleyin uyanan kervancılar onun kendine geldiğini, su içtiğini, efendim kendini toparladığını görünce şaşırıyorlar tabii. Halbuki Güzeyye radıyallahu anha hala iplere bağlı. Su tulumlarını kontrol ediyorlar. Onlarsa Güzeyye radıyallahu anhanın çok uzaklarında yer alıyor. Tabii şaşkınlık içinde, bu suyu buna kim içirdi? Etrafa sağa sola bakıyorlar. Herhangi bir insan veya bir iz var mı? Hiçbir iz yok. Çölde, dağ başında bir yer. Ve soruyorlar, bu sana nereden geldi? Ey Allah'ın düşmanı diyorlar. Haşa. Kendi sıfatlarını söylüyorlar. Güzeyye radıyallahu anh'a, Allah'ın düşmanı ben değilim. Onun dinine karşı çıkandır. Bu su Allah katından bana rızık olarak gelmiştir diyor. Ne müthiş bir şey değil mi efendim? Aynen Meryem annemize olduğu gibi. Meryem annemiz biliyorsunuz İsa Aleyhisselam'a doğuracağı zaman bir hurma ağacının, kuru bir hurma ağacının dibine gidiyor. Orada çaresizken Cenab-ı Hak oradan ona hurma ikram ediyor. Orada bir su çıkarıyor Cenab-ı Hak. Bakın aynı tecelliler devam ediyor. Demek ki kul Allah'a tam teslim olduğu zaman, Allah'ın dinine, Allah'ın ipine sımsıkı sarıldığı zaman, Allah-u Teala o kuluna mutlaka bir çıkış yolu gösteriyor. Yani burada tabii ki bir genç hanımefendi İslam'ı tercih ettiğinde çevresinden baskılar, zulümler, illaki bu yani bugün o günkü şartlardaki olmayabilir ama bugün de birçok değişik baskı şekilleri, zulüm şekilleri var efendim. Bunlarla karşılaştığında yapması gereken şey azimle, kararlılıkla onlara Cenab-ı Hakk'a sığınarak tabii ki Allah'tan yardım isteyerek sabretmek ve girmiş olduğu İslam yolundan, takva yolundan, efendim İslam'ı yaşama yolundan taviz vermemesi gerekiyor. Bilmesi gerekiyor ki Hazreti Meryemler gibi, Hazreti Güzeyye'ler gibi birçok kadınlar, birçok hanımlar aynı yollardan geçti ve Cenab-ı Hak onları yalnız bırakmadı. Tabii Güzeyye'nin bu sözleri karşısında müşrikler hızla kendi su tulumlarına koşuyorlar. Acaba diyorlar, bu su tulumlarından mı bu suyu içti bu? Nasıl oldu bu iş? Bakıyorlar ki su tulumlarının ağızları bağlı ve çözülmemiş, içleri dolu. Şaşkınlıkları bir kat daha artıyor. Onun bu kerameti karşısında insafa gelen müşrikler bu müthiş olay karşısında hep birlikte İslam'ı kabul ediyorlar. Bu da Güzeyye annemiz için ayrı bir şeref, ayrı bir ikram, ayrı bir ihsan. Her zaman da İslam'ı kabul ettikleri malum değil biliyorsunuz. Bazen kabul edenler var, etmeyenler var ama burada güzel bir tecelli ile karşılaşıyor ve bu göstermiş olduğu samimiyet, onların onca işkencesine rağmen dininden vazgeçmesi ve açık açık Allah'ın ona ilahi yardımını göstermesi oradaki müşrikleri hakikaten çok etkiliyor ve onlar İslam'la şerefleniyorlar. Diyorlar ki senin Rabbinin bizim de Rabbimiz olduğuna, sana bu yaptıklarımızdan sonra burada sana rızık verenin, İslam'ı da gönderenin kimse olduğuna şehadet ederiz diyorlar. Evet, elhamdülillah. Böylece İslam'la şerefleniyorlar. Yani biz hak yolunda yürüdüğümüzde Allah-u Teala çok büyük ikramlarda bulunacağına inanıyoruz buradan. Yani metanetli olmak çok önemli. Cenab-ı Hak bir de kazanç da bizi kazandırıyor. Bak, bu kadar insanın Müslüman olması dünya ve içindekilerden daha hayırlı. Onun ahiret için çok büyük bir yatırım Güzeyye annemizin. Bu işten Güzeyye radıyallahu anha yine karlı çıkıyor. Ve yine İslam'a yeni insanlar kazanıyor. Böylece bu kez taltifle, hürmetle, ikramla kabilesine ve bütün Müslüman olmuş bir grupla, bir Müslüman grupla beraber Güzeyye radıyallahu anha kabilesine gidiyor. Orada bir süre kalıyor. Ve onlara İslam'ı anlatıyor. İslam'a davet ediyor. Canıyla başıyla çalışıyor. Fakat Peygamber Efendimiz'e olan aşkından, muhabbetinden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ayrı kalmak ona çok ağır geliyor. Onun özlemiyle yanıyor, tutuşuyor. Gerçi kabilesi ona çok ikramda bulunuyor, çok rahat ediyor ama ona göre Efendimiz'in hizmetinde olup her türlü zorluğa katlanmak, kabilesi içerisinde rahat yaşamaktan kat kat daha iyi. Aşkın da zaten en büyük şeyi budur, muhabbetin tezahürü budur. Bunun için tekrar Mekke'ye dönüyor. Ve yine Mekke-i Mükerreme'de hak dinin yücelmesi uğrunda canla başla çalışmaya ve Resulullah Efendimizle birlikte çilelere göğüs katlanmaya, göğüs germeye devam ediyor. Demek ki bu da çok önemli bir şey. Yani peygamber muhabbeti, Resulullah muhabbeti kişiyi öyle bir hale getiriyor ki, yani Peygamber Efendimiz'den ayrı kalmak sallallahu aleyhi ve sellem yerine beraber olmayı tercih etmek ve onunla beraber İslam'ın yücelişi için onunla beraber sıkıntılara, zorluklara, zulümlere göğüs germek tabii ki ayrı bir iman lezzeti, iman yüceliği, imanın da kemalini gösteren bir örnek. Cenab-ı Hak bizlere de manen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle olmayı nasip etsin diyelim. Çünkü muhterem kardeşlerim, buradan da anlıyoruz ki tabii günümüze bunu yorumlayacak olursak, yani Peygamber Efendimiz'e ne kadar yakın olabiliyorsak manen, o kadar yakın olmak ondan uzak olmaktan 100.000 kat daha eftal olduğunu düşünebiliriz. Ve yine Peygamber Efendimiz'in yolundan giden büyüklerle, İslam büyükleriyle beraber olmak, onların hizmetinde olmak, onların gösterdiği doğrultuda İslami faaliyetler yapmak ve buradaki sıkıntılara, çilelere katlanmak, kendi memleketinde rahat bir şekilde oturmaktan kat kat daha üstün. Bu yine işte bir müminin veya bir mümine gencin muhabbetinin de tezahürü olmuş olacağını düşünüyorum. Tabii ki dün nasıl İslam mücadelesi, hak batıl mücadelesi varsa bugün de aynı devam etmekte. Buradan birçok yine dersler çıkarmak mümkün efendim. Evet kıymetli kardeşlerim, şimdi bir başka genç sahabiyle devam edeceğiz inşallah. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi ve davası için büyük bir emniyet vazifesi gören amcasını, yakınlarını kaybettiği bir zaman. Buna hüzün yılı deniyor biliyorsunuz. Ondan kısa bir süre önce de mübarek hanımı Hazreti Hatice validemizi kaybetmiş, vefat etmiş durumda Hatice validemiz. Bu büyük acıların yanında müşrikler Ebu Talib'in ölümünü bir fırsat biliyorlar malumunuz. Ve zulmü, baskıyı daha çok artırıyorlar. Hac mevsimi geliyor. Hac mevsimi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için ayrı bir fırsat. Ayrı bir fırsat. Çünkü o mevsimde haram aylarda savaşlar olmuyor. Panayırlar kuruluyor. İnsanlar birbirleriyle daha güvenli bir ortamda görüşebiliyorlar. Ve tebliğ ortamı da kendiliğinden oluşmuş oluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem civardan gelen insanları davete çıkıyor. Onun çalışmalarını engellemek için başta Ebu Leheb olmak üzere müşrikler ziyaretçilere ona inanmamalarını tembihliyorlar. Resulullah Efendimizin nice zorluklarla yaptığı davet çalışmalarının ardından mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir çadıra giriyor. Oradaki insanlara İslam'ı anlatıyor. Oradan ayrılıyor. Başta Ebu Leheb olmak üzere müşrikler de arkasından çadıra geliyorlar. Ve onu yalancılıkla, sihirbazlıkla, huzuru bozmakla suçluyorlar. Böyle sıkıntılı bir ortam, zor bir ortam ve İslam böyle kolayına gelmedi günümüze. Tabii ki burada önemli bir husus var. Efendimizin davet zamanı ve mekanı seçmesi çok önemli. Yani bu tür insanların toplandığı yerleri veya önemli toplanma zamanlarını davet için bir fırsat bilmeliyiz. Buradan da onu hatırlatmakta yarar var. Resulullah aleyhissalatu vesselam sıkıntılı ortamdan biraz uzak kalmak istiyordu. Mekke dışında kendisine iman edecek insanlar bulabileceğini düşünüyordu. Bu ümitle gençlerden Zeyd radıyallahu anh ki biliyorsunuz azatlı kölesi onunla beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gitti. Burada akrabaları da bulunduğu için kendisine destek olacağını umduğu kimselerle görüşmeler yaptı. 10 gün kadar kalarak puta tapan halkı Allah Teala'nın varlığına ve birliğine iman etmeye çağırdı. Taif'teki görüşmeler bir sonuç vermemişti. Kendisini ne barındıracak ne de yardım edecek bir grup, bir kimse Taiflilerden maalesef çıkmamıştı. Tabii Taifliler Efendimiz'e destek çıkmadılar, ona yardımcı olmadılar. Onun teklifini kabul etmediler. Fakat Taifliler gençlerinin Resulullah Efendimiz'in söz ve hareketlerinden çok etkilendiklerini de fark ettiler. Onların Müslüman olmalarından çok endişelendiler. Zaten İslam hareketi bu anlamda genel olarak baktığımızda bir gençlik hareketi diyebiliriz. Belli yaşa gelmiş, ihtiyarlamış kişiler hakikaten çok azı İslam'a yaklaşmıştır. Taif'te de aynı şeyi görüyoruz. Tabii o yaşlılar, önde gelenler, gençlerinin ellerinden gideceğini fark edince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bir an önce uzaklaştırmak istediler. Biliyorlardı ki onun etkileyici tavrı ve sözleri Taif'i ikiye bölebilir, her an ikiye bölebilirdi. Bunun için Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatu vesselam, sen hemen yurdumuzdan çık, seni kurtaracak yerlere sığın diyerek tehdit ettiler. Ona alay edici ifadeler kullandılar. Bununla da kalmayıp halkın serseri takımını gideceği yolun iki tarafına oturttular. Maalesef bu küstah kişiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yoldan geçerken ona taş atmaya başladılar. Attıkları taşlarla onu yaralamaya çalıştılar. İşte burada genç Zeyd çok önemli bir rol oynadı. Gönüller Sultanı Fahri Kainat Efendimizin uğruna canını vermeye çoktan o hazırdı zaten. İki cihan güneşi Efendimiz'e atılan taşlara Zeyd radıyallahu anh kendi vücudunu siper etti. Resulullah'a değmemesi için olanca gayretini gösterdi. Taşlar geliyor, o da kendini Efendimiz'in önüne atıyor. Ne taraftan taş gelirse elini kaldırıyor. Sürekli böyle Efendimiz'i korumaya çalıştı. Böylece taşlar daha çok Peygamber Efendimiz'e değil, Zeyd'e isabet etti. Tabi burası çok önemli. Peygamber Efendimiz'e anam, babam, canım feda olsun ya Resulallah demek sadece dille olmuyor. Bunu davranışlara da ortaya koymak gerekiyor. Yani buradan günümüze gelecek olursak, bir genç olarak Peygamber Efendimiz'in davası uğruna, Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyesini kaldırmak isteyen, hadis-i şeriflerini yok saymaya çalışan, bize Kur'an yeter diyenlere karşı ve diğer bütün Peygamber Efendimiz'e olan saldırılara karşı bir Müslüman genç uyanık olmalı, bilinçli olmalı ve bütün gayretiyle Efendimiz'e yapılan bu kötü muamelelere bugünün şartlarında ilimse ilimle, hangi faaliyet gerekiyorsa o faaliyetle onların karşısında olmalı ve en azından çevresini bilinçlendirmeli ve sünnet-i seniyye bizzat kendisi sarılarak, hayatında sünneti yaşayarak örnek olmalı. Yani günümüzde maalesef Efendimizin yolunu, sünnet-i seniyyesi maalesef çok terk ediliyor. Gençlerimize böyle aşılanmaya çalışıyor. Gençlerimiz bu konularda daha bilinçli olmalılar. İnternet ortamında olsun, sanal ortamlarda ve diğer basın yayın ortamlarında olsun ve değişik şekillerde İslam'ın güzelliğini, Kur'an ve sünnet bütünlüğünü ve Peygamber Efendimiz'in yüceliğini anlamaya, anlatmaya ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle hemhal olmaya çalışmakta bir vazife Allah'ın izniyle. Bu konularda daha dikkatli olmak gerekiyor. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldığı yaralar sonucu mübarek ayakkabıları kanlar içinde kalmıştı. Zeyd radıyallahu anhin de özellikle başı ağır bir şekilde yarılmıştı. Bin bir güçlükle uzaktan bir akrabası olan Efendimizin Mekkeli Utbe'nin bağına sığındılar. Rahmet peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendinden önce Zeyd'in yarasıyla ilgilendi. Sonra bahçede bulunan bir üzüm asmasının gölgesine oturup biraz dinlendi. Zor zamanlarda, zor anlarda her zaman yaptığı gibi kalktı, Allah'ın huzurunda divana durdu. İki rekat namaz kılarak ellerini kaldırıp Allah Teala Hazretlerine halini arz etti. Allah'ım, her şey senin rızan için. Bütün güç ve kuvvet sende ya Rabbi, senin elinde. Bu sırada Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem uzak akrabası olan bahçe sahibi onu uzaktan tabii seyrediyordu. Yaklaşmakta istemiyordu. Olayın tehlikeli boyutları olduğundan dolayı kendine göre. Genç kölesi Addas'la biraz üzüm gönderdi. Addas şimdiye kadar hiç görmediği güzel bir yüzle karşılaşmanın hayranlığı içindeydi. Kendisi Hristiyan olup peygamberler hakkında az çok bilgisi vardı. Hürmetle üzümü Efendimiz'e uzattı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Bismillah diye başlayınca Addas hayretle bu sözler Arabistan halkının sözlerinden değil dedi. Malumunuz yeri gelmişken hatırlatalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzüm yeme şekli de üzümün üstünden tutup alt kısmından üç parmağıyla ikişerliydi şeklinde malumunuz hadis-i şeriflerde hatırladığım kadarıyla böyle geçiyor. O da bir anekdot olsun inşallah. Attas tabi Bismillah Allah'ın adıyla sözünü duyunca bu sözler Arabistan halkının sözlerinden değil dedi. Efendimiz ona sordu. Adın ne? Addas. Nerelisin? Ninova halkındanım. Demek kardeşim Yusuf bin Metta'nın ülkesindensin. Bu ilginç cevap Addas'ın İncil'de müjdelenen peygamberi hatırına getirdi. Malumunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İncil'de geleceği müjdelenen bir peygamber. Hatta şu anki İncil'de bile var. Fakat bunlar tabi Türkçe'ye çevrilirken kasıtlı olarak kelime yanlış çevriliyor. Kelimenin aslı efendim Faraklit. Bunun şeydeki Aramice'de. Sonra Parakletos diye geçiyor aslında. Daha sonra da Türkçe'ye müjdeci diye çeviriyorlar. Halbuki öyle değil. Faraklit, Parakletos her ikisi de çok övülen anlamına geliyor. Bunun karşılığı Muhammed'dir. Yani çok övülen. Gökte ve yerde çok övülen demektir. Tabii ki Attas demek ki kendi İncil'inde o zaman kişilerde onu görmüş, okumuş veya dinlemiş. Attas merakla Yunus peygamberi sordu Efendimiz'e. Dedi ki efendim bağışlayın. Yunus bin Metta'yı nereden tanıyorsunuz? Resulullah Efendimiz buyurdu ki Yunus benim kardeşimdir. O bir peygamberdi. Ben de peygamberim. Gayet net cevaplar dikkat ederseniz. Addas heyecanlanmıştı. Efendimiz'e büyük bir sevgi ve hayranlık duymaya başlamıştı. Onun durumu rahiplerden duyduğu son peygamber hakkındaki bilgilere tam uyuyordu. Kendini tutamadı ve Efendiler Efendisi Resulullah Efendimizin ellerini, ayaklarını öpmeye çalıştı. Olayları uzaktan seyreden bahçe sahipleri aralarında şöyle konuştular. Şu kölenin yaptığını gördün mü? Adamlara üzüm götür dedik, git de elini ayağını öp mü dedik. Allah'a hamdolsun ki Addas radıyallahu anh tabakta üzümle huzura varmıştı. Gönülde çözümle huzurdan ayrılmıştı elhamdülillah. İmanla şereflendi elhamdülillah. Addas gelince patronları onu iyice payladılar. Addas ise kendisini savundu. Efendim, inanın yeryüzünde bu kişiden daha hayırlı bir kimse yok. Bana öyle bilgiler aktardı ki bunu ancak bir peygamber bilebilir dedi. Taif yolculuğunda Addas'ın iman etmesi Resulullah'a bir teselli vesilesi olmuştu. Burada da görüyoruz ki tabii ki Yahudilerden çok Hristiyanların İslam tarihi boyunca daha çok Müslüman olduğunu görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hristiyanlara olan tebliği, Yahudiler olan tebliği dikkatle incelenmeli ve bu doğrultuda çalışmalar yapılması gerektiği de ayrıca bir belirtmek lazım. Bugün gençlerimiz bir yabancı dil bilmeliler. Ve o dili karşıdaki insanın anlayacağı, güzel anlayacağı şekilde, İslam'ı en güzel anlatacak şekilde bilmeliler. İslam'ı anlatacak şekilde o dili öğrenmeliler ve böylece İslam'ı tebliğ etmeliler. Artık iletişim çağında yaşıyoruz. Dünya küçüldü. Bir günde dünyanın bir ucundan öbür ucuna gidilebiliyor. Dolayısıyla bulunduğumuz yerlerde, üniversitelerde, farklı ortamlarda birçok böyle Addas gibi gençlerle karşılaşabiliyoruz. Fakat bizim gençlerimiz bu konuda çok ciddi hazırlık yapması gerekiyor. Peygamberimizin Hristiyanlara İslam'ı tebliğ ile ilgili okumalar yapması gerekiyor. Dediğim gibi dili iyi öğrenmesi gerekiyor. İslam'ın temel hususlarını, Hristiyanların neler sorabileceklerini ve onlara nasıl cevap vereceğini güzelce öğrenip kendini İslam'ı tebliğe hazırlaması lazım. Belki Efendimiz'in açmış olduğu bu çığırdan böylece biz de yürümüş oluruz. Cenab-ı Hak inşallah bu şekilde kazanan kullarından etsin hepimizi inşallah. Evet efendim, konumuza biz devam edelim, bir başka konuyla devam edelim. Bu kez Efendimizin amcasının oğlu Cafer radıyallahu anh'ı konuşacağız. Malumunuz Cafer radıyallahu anh Efendimiz'e çok benzerdi. Hazreti Ali'nin abisiydi. 17 yaşlarında güzel görünüşü ve aynı zamanda olgun karakteriyle Efendimiz'e benzeyen yakışıklı bir gençti Cafer radıyallahu anh. Resulullah'a elçiliğinin ilk günlerinde inanan, aynı zamanda mutlu bir gençti. Daha başından beri Gönüller Sultanı'nın hep yanında olduğu, insanlığın en büyük öğretmeninin, mualliminin mükemmel eğitiminden geçti. Baskı ve işkencelere birlikte göğüs gerdi. Efendimizin yetiştirdiği bu genç, olgun bir kişiliğe sahipti Cafer radıyallahu anh. Güzel, özlü ve etkileyici konuşmasıyla tanınmıştı. Bu kabiliyetini İslam'a davette kullanması çok yerinde olacaktı elbette. Buradan anlıyoruz ki, bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu gönderecek Habeşistan'a ve onu Habeşistan'a giden grubun başında gönderecek. Yani onu İslam'ı tebliğe hazırlıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buradan da anlıyoruz ki bir gencin özlü, etkileyici, güzel konuşması çok önemli. Çünkü sözde sihir vardır derler. Ve tabii ki bunun için de Kur'an'ı çok iyi bilmek lazım. Tebliğe gidilecekse o yöre halkının veya o dinin Kur'an'la bağlantısını çok iyi bilmek gerekiyor. Tabii o günlerde Müslümanların en büyük sıkıntıları İslam'ın emirlerini yerine getirmelerine Kureyş'in engel olmasıydı malumunuz. Baskı ve işkenceler yüzünden Müslümanlar ibadetlerini serbestçe yapabilecekleri bir yere hicret etmeyi Peygamber Efendimiz'den istediler. İzin istediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz şahsen tanıdığı Habeş Kralı Necaşi'ye Müslümanları koruması için bir mektup yazdı. Bunu nereden söylüyoruz? Yani yazılan mektupta Hamidullah Hoca diyor ki bu mektup ancak bir kişinin şahsen tanıdığı bir kimseye yazacağı mektup diyor. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine risalet görevi verilene kadar malumunuz ticaretle uğraşmıştı. Ve o süre içerisinde Suudi Arabistan'ın birçok bölgesine, Suriye, Yemen ve Habeşistan'a gittiği anlaşılıyor araştırmacıların söylediğine göre. Sonra da mektubu yazdıktan sonra şöyle buyurdu onlara, gidecek kafileye. Orada öyle bir hükümdar vardır ki yanında bulunan kimselere haksızlık edilmez. Orası doğruluklar ülkesidir buyurarak Müslümanlar yolcu etti. Habeş hicretine ilk katılanlar 10-12 erkek ve 5 kadından ibaret. Bunların içinde Osman radıyallahu anh ve hanımı, Peygamberimizin kızı Rukayye radıyallahu anha, Zübeyir radıyallahu anh, Abdurrahman radıyallahu anh ve Abdullah gibi sahabiler bulunuyordu. Kureyş kafirleri onların Mekke'den çıkışını duyunca peşlerine düştüler. Ancak Müslümanlar gemiye binerek Kızıldeniz'e açılmış bulunduklarından yetişemediler. Habeş kralının yanına vardıklarında Necaşi onları çok iyi karşıladı ve her konuda yardım etti. Mekke kafirleri onların iyi halde olduklarını öğrenince orada kuvvetlenmesinler diye elçiler gönderdiler. Necaşi'den Müslümanları geri vermesini istediler. Necaşi ise Müslümanların görüşlerini dinledi, sorduğu sorulara verilen güzel ve mantıklı cevaplardan memnun kaldı. ve dedi ki Müslümanlarla Hristiyanlar aynı kaynaktan besleniyor. Ve Kureyşlere isteklerini onların Kureyşlerini reddetti. Kureyşler buna çok üzüldüler tavırlarına Necaşi'nin ama ona karşı koca güçleri de yoktu. Müşrikler tabi buna rağmen yine faaliyetlerine devam ettiler. Müslümanları tekrar döndürmek için çok uğraştılar. Ve bir plan kurdular. Habeşistan'a Mekkelilerin İslam'ı seçtikleri ve Müslümanların güvenliğe kavuştukları şeklinde yalan bir haber ulaştırdılar. Ve bu yalan işe yaradı. Habeş'teki Müslümanlar dönmeye karar aldılar. 39 kişilik bir kafile Mekke'ye yaklaştığında haberin asılsız olduğunu öğrendiler ve Habeş ülkesine geri dönmek kendilerine çok ağır geldi. Ama korunmasız olarak da Mekke'ye girmekten korktular. Ancak müşrik olan akraba ve dostlarından birisinin himayesinde ya da gizlice Mekke'ye girebildiler. Evet, müşriklerin planı işe yaramıştı. Onların dönüşüyle işkenceler daha da arttı. Dönenler içinde Seleme yakınları tarafından hapsedildi. Ebu Cehil onu dövdü, aç ve susuz bıraktı. 7 sahabi ise uzun süre hapiste kaldılar. Geri dönenlerden sadece Osman bin Mazun rahattı. Çünkü bir müşriğin himayesindeydi. Fakat dostlarına yapılanları gördükçe kahroluyordu. Kendi kendine, vallahi arkadaşlarımın Allah yolunda uğradıkları bela ve işkencelere bir müşriğin himayesi altında bulunarak benim uğramayışım büyük bir eksikliktir. Allah'ın himayesi daha şerefli, daha emniyetlidir diyerek o sırada Mescid-i Haram'da bulunan hamisi Velid bin Mure'nin yanına gitti. Ve ona, ey Velid, şu ana kadar senin himayen altındaydım. Şimdi senin himayenden çıkıp Resulullah'ın yanına gitmek istiyorum. O ve dostları benim için tek örnektir dedi. Ne güzel bir iman örneği. Demek ki bir genç, Müslüman genç arkadaşlarını yalnız bırakmamalı. Aynı davada karşılaştıkları sıkıntılarda onlarla beraber olmasını bilmeli. Velid bin Mughire, yoksa bir kimse sana işkence mi yaptı diye sordu. Osman, hayır, fakat ben Yüce Allah'tan başkasının himayesinde bulunmayı istemiyorum dedi. Velid de Kureyşlere, Osman'ı himaye etmekten vazgeçtim dedi. Osman radıyallahu anh, gerçekten Velid beni çok iyi himaye etti. Ancak ben Allah'tan başkasının himayesinde bulunmak istemiyorum diyerek oradan ayrıldı. Evet efendim, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.